Kahverengi, Hande Altaylı, 24. ayrım. Eve döndüğünde Fırat henüz ortalarda yoktu. Narin onun ağır işleyen bürokrasiye takıldığını tahmin ediyordu. Ortalığa yayılmış eşyalarını küçük sırt çantasına yerleştirdi ve beklemeye başladı. Bir an önce İstanbul'a dönmek için sabırsızlanıyordu. Herkesin kendini kaybettiği o koca kent onun kendini bulduğu yer olmuştu. Yıllardır Nari'nin Kudüs'ü, Mekke'si, Vatikan'ıydı İstanbul. Ruhunun kurtulduğu yer, hayatın yüzüne güldüğü şehirdi. Dağınık masasında her şeyinin yerini bilen insanlar kadar rahattı orada. İstanbul'un %1'inden bile küçük olan Yaslıhan'da ise yolunu yitirmesi, doğrunun ve yanlışın izini kaybetmesi an meselesiydi. ''Sen daha erken dönmüşsün, çok bekledin mi?'' Fırat içeriye girerken elinde 20 kiloluk iki zeytinyağı tenekesi taşıyordu. ''Biraz önce geldim. 10-15 dakika oldu.'' dedi Narin. ''O elindekiler ne?'' ''Zeytinyağı. Birini sana aldım.'' ''Teşekkür ederim ama ben evde hiç yemek yapmıyorum. Başkasına versen daha iyi.'' ''Sen verirsin istemiyorsan.'' ''Niye buraya getirdin ki? Bagaja koysaydın keşke.'' ''Doğru ya.'' dedi Fırat sıkıntılı bir tavırla. ''Ne salağım. Kafam durdu herhalde.'' Ne zaman gidiyoruz? Hemen çıkabiliriz. İyi ben hazırım zaten. Narin, tamam olanları unutacağız diyerek sözünü kesti Narin. Öyle söylemeyecektim. Ben öyle söyleyecektim. Neden? Neden mi? Birine evlenme teklif ettikten hemen sonra başkasıyla yatman sana normal mi geliyor? Fırat kıpkırmızı kesildi. Dün akşam Deniz aradığında verdi müjdeyi. Tebrik ederim. ''Özür dilerim ama niye özür diliyorsun? Öküz olarak doğmuş olman senin suçun değil ki.'' ''Ben Irmak'a evlenme teklif etmedim. Sadece evlilikten konuştuk o kadar. Ve bunun sana kadar ulaşması çok saçma. Sadece bir konuşmaydı. Evlensek nasıl olur acaba filan diye.'' ''Çok adilsin. Neden adam gibi çıkıp evet evleniyorum demiyorsun? Peki sen niye prenses gibi davranmaya başladın şimdi?'' Evlenip evlenmemem neyi değiştirir ki? Sonuçta Irmak'la arkadaşsın. Yani arkadaşının sevgilisiyle yattın. Fırat sesini yükseltmişti. Irmak benim arkadaşım değil. Hiçbir zamanda olmadı. O sadece Deniz'in kardeşi benim için diye tısladı Narin. İşlerin çirkinleştiğinin farkındaydı ama umursamıyordu. Peki Deniz kardeşinin sevgilisiyle birlikte olmandan hoşlanır mı sence? Kardeşinin nişanlısıyla diyecektin herhalde. Hayır, hoşlanacağını sanmıyorum. O zaman bu konuyu kapatıyoruz. Tabii ki kapatıyoruz. Ne yapacağımı sanıyorsun? Peşine düşeceğimi ya da Irmak'a anlatacağım mı? Şeytan görsün yüzünü senin. Aptal, gerizekalı. Ne sanıyorsun ki sen kendini? Nereye gidiyorsun? Otobüs garajına gidiyorum. Saatler boyunca senin saçma sapan konuşmalarına tahammül edemeyeceğim. Saçmalama. Tek bir kelime daha etme ve sakın bir daha bana yaklaşmaya kalkma. Gözlerindeki ifadenin benzeri ancak bir akıl hastasında ya da katilde görülebilirdi. Fırat da bunu fark ettiğinden olacak, atmaya yeltendiği adımını geri aldı ve Narin'in çantasını omzuna attığı gibi fırlayıp kapıdan çıkarken onu durdurmaya çalışmadı. Terminale kadar koşması gerekmiyordu ama Narin koştu. Bir daha Yaslıhan'a gelmeyeceğine, Fırat'ın yüzüne bakmayacağına yeminler ederek koştu. Bildiği bütün küfürleri içinden sıralıyordu. Kendisine, Fırat'a, Irmak'a, talihe, talihsizliğe. Zamanında Mehmet'i itip düşürdüğü sokağa girdi ve Şadi'yi yakaladığı terzihanenin önünden geçti. İyice köhnemiş dükkanın içinde kamburu çıkmış terzi, uğursuz suratını önündeki bez parçasına gömmüş oturuyordu. Bundan böyle hiçbirini düşünmeyeceğine dair söz verdi kendine. Geçmişi kurcalamanın nelere mal olduğunu görmüştü son birkaç günde. Otobüs terminalinin hatırladığı yerde olduğunu görünce sevindi. En azından iyi bir şey olmuştu sonunda. İstanbul'a gidecek ilk otobüse 2 saat olmasını dert etmedi. Ve gençten bir adamın pineklediği yazıhanedeki koltuklardan birine bıraktı kendini. O 2 saati otobüsün gelmesini, yolcuların birikmesini bekleyerek ve tırnaklarını yiyerek geçirdi. En sonunda zaman geldi, herkes yerine oturdu. Otobüs camından akıp giden ağaçları, yolları, gitgide daha seyrekleşen evleri ve insanları seyretmek istiyordu ama gözlerini yummak zorundaydı. Çünkü yanında oturan yeşil kazaklı kadın insana fenalık geçirtecek kadar gevezeydi. Yaslıhan'dan hareket ettikten hemen sonra çantasından kurabiye dolu bir torba çıkararak Narin'e ikram etmiş ve o da büyük bir hata yaparak bir kurabiye almıştı. Kadın o andan itibaren konuşmaya başlamıştı. Yolculuğun ilk 20 kilometresine 2 sene önce orman idaresinden emekli olan kocasını, elektrikçilik yapan oğlunu, torununu sabah okula kahvaltı ettirmeden yollayan gelinini, Almanya'da yorgan fabrikası olan bir adamla evlendirdiği kızını sığdırmayı başarmak az şey değildi. Hikayenin Almanya'daki yorgan fabrikası kısmı Narin'e tuhaf gelmişse de kadının çenesinin daha fazla düşmesine fırsat vermemek için soru sormamıştı. Yeşil kazaklı kadın kesinlikle konu sıkıntısı çekmiyor, daldan dala atlayarak sırt ağrıları için yaptırdığı iğnelerden, zeytinyağı ile yapılan pilavın tarifine kadar geniş bir yelpazede tek taraflı sohbeti sürdürüyordu. Hiç durmadan kıpırdayan bir çift dudak, ağzın içinde dönüp duran bir dil, sıçrayan tükürükler ve bir yukarı bir aşağı inip kalkan kaşlar. Tek bir kurabiyenin karşılığı olarak ödediği bedel buydu. Kadın koca göğüslerini sıkıca saran yeşil kazağının üzerine dökülmüş kırıntıları umursamadan anlatmaya devam ediyordu. Tam parmağını Narin'e uzatıp pilav yaparken asla ama asla su kaynamadan önce zeytinyağını koymamasını tembihliyordu ki Narin dayanamadı ve atılıp "Müsaadenizle ben biraz uyuyayım, gece hiç uyumadım," dedi. Kadın bu durumdan elbette hiç hoşnut olmamıştı ama Narin 2 saniye içinde montunu katlayıp soğuk camla başının arasına yerleştirdi ve gözlerini yumdu. Telefonuna düşen mesajların sesini duyduğu zaman bile pozisyonunu bozmuyor, sözde uykusuna devam ediyordu. İçinde bulunduğu şartlar gerçekten can sıkıcıydı. Ama Narin Fırat'ın lüks Audi'sinin yan koltuğunda saatler geçirmektense bu sıkıntıyı çekmeye razıydı. Orası ırmağın yeriydi ve başkasının yerinde oturduğunuzda hayat sizi oradan kaldırmayı bilirdi. Mola yerinde gözlerini açmak için seyahat arkadaşının otobüsten inmesini bekledi. Kadın oflaya puflaya koltuktan kalkıp paltosunu giyerken kendi kendine söylenmeye başlamıştı. Anlaşılan otobüs şirketinin daha önceleri mola verdiği tesisi değiştirmiş olması canını sıkmıştı. Narin hiç istifini bozmadı, kadın da mırıldana mırıldana aşağıya indi. Kadının iyice uzaklaştığından emin olunca gözlerini açtı ve ilk iş telefonuna gelen mesajları kontrol etti. Hiçbiri Fırat'tan değildi. O ana kadar beklediğinin bu olduğunu bilmiyordu. Mesajların Fırat'tan gelmesini bu kadar istediğini de bilmiyordu. Uğradığı hayal kırıklığı için kendine öfkelendi. Duyguları düğüm olmuştu ve hissettikleri, hissetmesi doğru olan şeyler değildi. Fırat'la yeniden karşılaştığı güne lanet etti. Onun ırmakla tanıştığı güne lanet etti. Birlikte Yaslıhan'a gelmelerine neden olan kadere lanet etti. Onu öptüğü o ana, kendisine, Fırat'a lanet etti. İnsanın iyi ya da kötü biri olacağına kendisi karar veremiyordu. Her şey bir rastlantı sonucu olup bitiyordu. Durduk yerde arkadaşına ihanet etmişti. O an hain sözcüğü ihanetten daha sert geldi Narin'e. Dağlar kadar fark vardı aralarında. Hain çok daha kötüydü. Ama en beteri aşık kelimesiydi. Çünkü hain de dahil olmak üzere pek çok anlam yüklüydü o 4 harfin üzerinde. Aşağıya inip bacaklarının açılması için biraz yürüdü. Otobüsleri yıkayan adamların yanlarından geçti. Ve ucuna hortum takılmış uzun saplı süpürgelerin camlarda bıraktığı köpüklü izleri seyretti. Bulunduğu yerden restoran kısmında yemek yiyen kadını görebiliyordu. Yolculuk arkadaşı masadan kalkıp otobüse varana kadar o çoktan yerini almış ve gözlerini kapamış olacaktı. Kadının kısa süre sonra yan koltuklarda oturanlarla kaynaşacağından henüz habersizdi. 8 saatlik yolculuğun ardından apartmanının kapısına vardığında son 3 gündür yaşadıkları ve yeşil kazaklı kadının kulaklardan silinmeyen sesi yüzünden kendini sersemlemiş hissediyordu. Ağzında kötü bir tatla merdivenleri tırmandı ve kapısının önünde duran büyük zeytinyağı tenekesini görünce duraksadı. Ne yapmaya çalışıyordu bu adam? Endişeyle etrafına bakındı ve Fırat'ın orada olmadığını görünce rahatladı. Tenekenin yanında dolaşıp evine girdi ve kapıyı kapattı. O adamı daha fazla düşünmeyecek ve bir daha kafasını karıştırmasına izin vermeyecekti. Sabah uyandığında ilk iş kapıcıya o zeytinyağı tenekesini almasını ve güle güle kullanmasını söyleyecekti. Öyle de yaptı. Narin, Deniz'e verdiği sözü tuttu ve onunla birlikte Maçka'daki evde kaldı ama Deniz elbette onunla her sabah okula gitmedi. Anlaşmalar her zaman belli sınırlar içinde pazarlığa açık olmalıydı ve bu düşünceden hareketle Narin, onun arada bir okulu savsaklamasına göz yumdu. Ne de olsa Deniz'in eskisine göre öğrenciye daha çok benzediği kesindi. Kız gece gezmelerini biraz azaltmış, harıl harıl olmasa da ders çalışmaya başlamıştı. Ondan daha fazlasını beklemek hayalperestliğin bile ötesine geçerdi. Narin onun okulu zamanında bitiremeyeceğini biliyordu ama İstanbul Hukuk Fakültesi öğrencilerinin pek azı 4 senede bitirebildiğinden okulu bunun önemi yoktu. Kendisinin bile bunu başarabileceği kuşkuluyken Deniz'e bu konuda daha fazla baskı yapmak, kızı yıldırmak dışında bir sonuç vermezdi. "Bu gece bizimle çıkacaksın. İtiraz kabul etmiyorum." Deniz odasının kapısında belirdiğinde Narin yatağına uzanmış ders çalışıyordu. "Yok, gelemem. Dün akşam restoran çok kalabalıktı. O kadar yoruldum ki Murat Bey halime acıyıp bu akşam için izin verdi bana. Gelirsin, gelirsin. Vallahi gelemem. Banyoya gireceksin, saçlarını açık bırakacaksın. Ben fırçayla onları çok güzel yapacağım. Giymen için bir şeyler vereceğim ve dışarıya çıkacağız. Unutma, eğlenmek dinlenmenin en iyi yoludur. Daha az yorgunken olabilir ama. Ölümü öp, deme öyle. Ölümü öp." Deniz, Narin'in bu söze hassasiyetini 3 gün önce keşfetmişti ve o günden beri ağzından düşürmüyordu. Narin, Deniz'in son derece kararlı olduğunu ve bu odadan bir zafer kazanmadan çıkmayacağını anlayınca pes etti. Söylene söylene yerinden kalkıp banyoya girdi. Deniz'in saçlarını yapmasına izin verdi ve onun getirip yatağın üzerine bıraktığı alttan çıt çıtlı, siyah bluzlu, siyah mini eteği itiraz etmeden üzerine geçirdi. Topuklu ayakkabı giyme konusunda taviz vermeyi ise kesinlikle reddetti. İstanbul gecelerindeki ilk tecrübesini yürüyemediği ayakkabılar yüzünden yerlerde sürünerek geçirmeye niyeti yoktu. Bunun üzerine Deniz ona bir çift düz ayakkabı verdi, ayağını olması için ayakkabıların burnuna pamuk tıktı. Narin bir yandan çok heyecanlı, diğer yandan çok huzursuzdu. Hem gidecekleri yerleri merak ediyor hem de deli gibi korkuyordu. Yine de içinden bir ses arkadaşına güvenmesini söylüyordu. Deniz onun kendini küçük düşürmesine asla izin vermezdi. Narin'in kalbi minnetle doldu. Birine karşı böyle güven dolu olmak ne kadar benzersiz bir mutluluktu. O güne kadar hiç yaşamadığı bir histi bu. Bir insana %100 güvenmekle %99 güvenmek arasında dağlar kadar fark vardı. Çünkü eksilen %1'in nereden eksildiğini bilemezdin. Ve dünyanın bütün kazıkları o küçük birin içine saklanabilirdi. O yüzden %99 %100'e olduğundan daha yakındı %0'a. Deniz iftiharla eserine bakıp çok güzel oldun, tam bir fıstıksın şu anda derken Narin bunları düşünüyordu. "Beni orada yalnız bırakmazsın değil mi?" diye sordu. "Sana yemin ediyorum bir dakika bile ayrılmayacağım yanından. Zaten orada hep bildiğin kişiler olacak. Gaye, Ebru, Şehnaz, Öznem, Altan, Tony, Osman. Hepsi bu eve girip çıkan insanlar. Hepsini tanıyorsun. Evdeyiz farz et." Narin başını salladı. Onların da orada olacağını bilmek hoşuna gitmişti. "Herkes peşine düşecek bu akşam," dedi Deniz onu beğeniyle süzerken. "Her zamanki gibi abartıyorsun. Bence saçlarını hep böyle yap. Beslemeler gibi toplayıp durma. Ne bileyim, alışık değilim. Gerçekten iyi oldu mu sence?" "Ne iyisi kızım, süper oldun, süper. Bir de en önemlisi şimdiye kadar dışarıda hiç görünmemiş biri. O yüzden merak edecekler. Çok aslan olur bu gece sana," dedi Deniz. "Korkutma beni." "Tamam tamam, merak etme." Birlikte arabaya bindiler ve Etiler'deki gece kulübüne doğru yola çıktılar. Narin sürekli sarı uzun saçlarını düzeltiyor, mini eteğinden görünen bacaklarına bakıyordu. Daha önce onları hiçbir mini eteğin altından görmediğinden başkasının bacaklarını takmışlar gibi geliyordu. Kendi bacakları olduklarından emin olmak için elini uzatıp hafifçe dizine dokundu. ''Neden bir sevgilin olmasını istemiyorsun?'' diye sordu Deniz laf arasında. ''Evden okula, okuldan işe, işten eve geçmez kızım bu hayat. Bak okulda falan birini bulduysan ve bana söylemiyorsan çok kızarım ona göre. Ben her şeyimi anlatıyorum sana.'' ''Yok vallahi bulmadım.'' dedi Narin. Bir taraftan da Deniz'e hiç Fırat'tan bahsetmediği için vicdan azabı duruyordu. ''Ama Yaslıhan'da biri var.'' dedi kısık sesle. ''Yapma ya, gerçekten mi? Adı ne?'' ''Fırat.'' Onun adını söylerken sesi iyice kısılmıştı. ''Görüşüyor musunuz peki?'' ''Yok, nasıl görüşelim? Ben İstanbul'dayım, o Ankara'da.'' Deniz hayretle ona baktı ve ''Oho, o zaman 6 aydır falan görüşmediniz.'' dedi. ''Neredeyse 2 sene olacak.'' ''Ne? 2 sene mi? Nasıl sevgili olmak be bu?'' ''Sevgili sayılmayız. Yani ben onu seviyorum ama...'' ''Kusura bakma ama ben bu işten bir bok anlamadım.'' ''Sevgili değilsiniz. 2 yıldır görmedim ve hala onu düşünüyorsun.'' diye sordu Deniz. Hayretle Narin'e bakıyordu. Kim bilir Fırat'ı sadece 3-4 kere görmüş olduğunu bilseydi ne yapardı? ''Evet, bazen düşünüyorum.'' dedi Narin, gözlerini diz kapaklarından ayırmadan. ''Hatta bazen rüyamda bile görüyorum.'' ''Vay, çok aşıksın o zaman.'' ''Bilmem, hadi söyle ama çok mu aşıksın?'' Narin kızardı, önüne baktı. ''Dünyada ondan yakışıklısı var mı?'' deseler, ''Yok.'' derim. ''Dünyada en çok ne istersin?'' deseler, ''Onu isterim.'' derim. ''Onu vereceğiz ama 3 gün sonra öleceksin.'' deseler, ''Ona da peki.'' derim dedi. ''Sen söyle artık, az mı aşığım, çok mu aşığım?'' ''Çok safsın desen.'' dedi Deniz, gözleri dolu dolu olmuştu. ''Bu saflıkla İstanbul'da işimiz zor seninle.'' Narin o gece hayatında birçok ilk yaşayacaktı. İlk kez bir bara gidecek, ilk içkisini içecek, ilk kez sarhoş olacak. Bütün bunlar aşağı yukarı tahmin ettiği şeylerdi. Ama hayatında ilk defa uçak göreceği aklından bile geçmemişti. Etiler'in en büyük caddesi üzerindeki gece kulübünün içine girince, binanın arka kısmından içeriye doğru girmiş, sarı şeyin ne olduğunu önce anlamadı. Deniz onun gerçek bir uçak olduğunu, üst kattaki restoran kısmından daha da iyi görebileceğini ve isterse oradan da bakabileceğini söylediğinde ise hayretten ağzı açık kaldı. Neden o uçağın orada olduğunu kesinlikle anlamamıştı. ''Uçak mı düşmüş bu binaya?'' diye sordu. ''Daha neler? Dekorasyonun bir parçası kızım. İlginç olsun diye koymuşlar işte.'' dedi Deniz gülerek. Onun dışında kimsenin uçağa baktığı yoktu ve insanlar biri büyük iki barın etrafında toplanmış, müzikle sallanıp birbirlerinin kulaklarına bağırarak sohbet etmeye çalışıyorlardı. Deniz'in arkadaşları büyük barın köşesinde toplanmışlardı. Narin, Deniz'in de söylediği gibi pek çoğunu önceden tanıdığı için onların yanına gittiklerinde kendini daha iyi hissetti. İstanbul'un en gözde gece kulübünden içeriye giriyor ve bir sürü insana merhaba diyebiliyorsa korkacak bir şey yok demekti. Deniz'in eline tutuşturduğu içkiden bir yudum alıp yüzünü buruşturdu. ''Bu ne?'' ''Vodka tonik'' dedi Deniz. ''Nasıl içiyorsunuz bunu?'' ''Alışırsın.'' 24. Karanlık, karanlık, kapkaranlık. Bazen insan ruhu yüzünü geceye döner ve o zaman hiç güneş doğmaz. Gün bir döngü değil, monoton bir çizgi haline alır ve dünya tıpkı bir kağıt gibi dümdüz olurken, hayat engebeli olmaktan çıkıp engebenin kendisine dönüşür. Kötü günler denen vakitlerdir bunlar. Aslında ölü günler denmesi gereken, her insanın ömrünün değişik zamanlarına içine düştüğü bataklık günleridir. Hatıralarda hep çok siyah, az beyaz ve hiç renkli olarak yer eden, doğduğuna pişman olma zamanları. Sadece yaşayanın bildiği, dışarıdan bakanın küçümsediği günler, geceler. Herkesin kıyameti kendinde koptuğundan ve herkesin yangını kendini yaktığından, İçinde olduğunuz karanlığın ne kadar koyu olduğunu kimse göremez. Geçer derler sadece bilmiş bir tavırla. Geçer, merak etme. Doğrudur söyledikleri. Gerçekten de geçer. Ama ancak sen tek başına o karanlıkta yeterince uzun süre yürüdükten sonra. 24. ayrımın sonu sayfa 261, devamı 25. ayrımda.